Dostoyevski, Suç ve Ceza, 36. Bölüm. Raskolnikov da onun ardından yürümeye başladı. Svidrigailov arkasına dönerek, "Bu da ne demek?" diye bağırdı. "Ben size ne demiştim?" "Bu şu demektir ki ben artık sizin peşinizi bırakmayacağım." "Ne?" İkisi de durmuştu. Birbirlerini tartar gibi bir dakika kadar bakıştılar. Sonra Raskolnikov sertçe, "Deminki sarhoşluk gevezeliklerinizden kesin olarak şunu anladım ki, kız kardeşimin konusundaki alçakça tasarılarınızdan vazgeçmek şöyle dursun, bunlarla her zamankinden daha çok ilgilisiniz. Kız kardeşimin bu sabah bir mektup aldığından da haberim var. Demin bir türlü yerinizde duramıyordunuz. Buraya gelirken yolda bulup buluşturduğunuz bir kadın olduğunu kabul etsek bile bunun hiçbir anlamı olamaz. Hem kendi gözlerimle görüp emin olmak istiyorum. Şu anda kendi gözleriyle neyi görmek istediğini, nelerden emin olmak istediğini Raskolnikov'un kendisinin bile bildiği kuşkuluydu. Demek böyle. İster misiniz şimdi bir polis çağırayım?" "Çağır." Yeniden bir dakika kadar karşı karşıya durup birbirlerini süzdüler. Sonunda Svidrigailov'un yüzü değişti. Raskolnikov'un tehdidine aldırmadığını görünce birden çok neşeli ve dostça bir tavırla "Amma adamsınız," dedi. Meraktan içim içimi yediği halde işleriniz hakkında sizinle bir şey konuşmamış ve bu görüşmeyi bir başka buluşmanıza bırakmıştım. Ama doğrusu siz bir ölüyü bile sinirlendirebilirsiniz. Madem öyle gidelim. Yalnız peşin peşin söyleyeyim, hemen şimdi para almak için bir dakikalığına eve uğrayacağım. Sonra kapımı kilitleyeceğim ve geceyi geçirmek için bir arabaya atlayıp adalara gideceğim. Bu durumda arkamdan gelmenizin ne anlamı var? Ben de şimdilik sizin apartmana geleceğim, yalnız size değil. Sonya Semyonovna'ya. Cenaze töreninde bulunamadığım için özür dileyeceğim. Yine siz bilirsiniz ama Sonya Semyonovna şu anda evde değil. Benim eski tanıdıklarımdan bir öksüzler yurdunun kurucusu soylu bir hanımla beraber şu anda. Çocukları götürdü. Katerina Ivanovna'nın öksüzleri için verdiğim parayla bu kadını adeta büyüledim. Ayrıca kadının yurduna da bağışta bulundum. Son olarak da ona Sonya Semyonovna'nın bütün hikayesini olduğu gibi anlattım. Müthiş etkilendi kadın. Sonya Semyonovna'nın bizim soylu hanımefendinin yazlıktan döndükten sonra geçici olarak kalmakta olduğu X oteline çağrılmış olmasının nedeni budur. Olsun, ben yine de uğrayacağım. Siz bilirsiniz, yalnız ben size arkadaşlık edemeyeceğim. Hem bana ne? İşte eve geldik. Bir takım sorularla sizi rahatsız etmeyecek kadar kibar olmamdan dolayı bana böyle kuşkulu gözlerle bakıyorsunuz herhalde. Evet, bunun böyle olduğundan eminim. Ne demek istediğimi sanırım anlıyorsunuz. Bahse girerim, bu durumu tuhaf da buluyorsunuzdur. Gelin de kibar olun artık ve kapıları dinleyin. Svidrigailov gülümsedi. Şu meseleden söz ediyorsunuz. Bütün bu olup bitenlerin üzerine bu konuyu açmasaydınız şaşardım doğrusu. Aslında o gün muzipliğiniz üzerinizdeydi ve ben gerçi Sonya Semyonovna'ya söylediklerinizden bir şeyler anlamadım değil ama yine de nedir bunlar? Ben belki de geri kafalı bir adamım ve hiçbir şey anlamıyorum. Tanrı aşkına bana da açıklayın bunları iki gözüm. Yeni düşünceler konusunda aydınlatın beni. Hiçbir şey duymuş olamazsınız, yalan söylüyorsunuz. Ondan değil, ondan söz etmiyorum ben. Aslında bir şeyler duydum ama sözünü etmek istediğim o değil. Benim sözünü etmek istediğim sizin şu ardı arkası kesilmeyen ahlamalarınız. Her şeyden kuşkulanıyorsunuz ve tutup bana kapıları dinleme diyorsunuz. Eğer böyleyse hemen karakola başvurun ve başımdan böyle bir olay geçti, teorimde küçük bir yanlışlık ortaya çıktı diyerek her şeyi anlatın. Eğer size göre kapıları dinlemek doğru değil fakat elinize geçen herhangi bir şeyle bir koca karının işini bitirmek doğruysa durmayın, hemen bir yerlere, Amerika'ya falan gidin. Hem de hiç zaman yitirmeden delikanlı. Belki hala zamanınız vardır, iştenlikle söylüyorum. Yol paranız mı yok? Ben veririm. Raskolnikov onun sözünü keserek tiksintiyle, böyle bir şeye hiç niyetim yok dedi. Anlıyorum. Hem kendinize eziyet etmeyin, isterseniz fazla konuşmayın. Sorunlarınızı biliyorum. Ahlak sorunları bunlar değil mi? Yurttaş olmanın ve insan olmanın getirdiği bir takım sorunlar. Hepsini bir yana bırakın bunların. Size ne bunlardan? İnsan ve yurttaş olmanın sorunları ha. Madem öyle, bu işe burnunuzu hiç sokmasaydınız. Bari kafanıza bir kurşun sıkın, olsun bitsin. Yoksa canınız istemez mi böyle bir şeyi? Hemen şu anda peşinizi bırakayım diye beni mahsus sinirlendirmeye çalışıyorsunuz galiba. Çok tuhafsınız doğrusu. İşte geldik bile. Buyurun merdivenlere. Sonya Semyonovna'nın kapısı işte burası. Bakın kimse yok. İnanmıyor musunuz? Kapernaumovlara sorun. Anahtarını hep onlara bırakır Sonya Semyonovna. İşte Madame Kapernaum'un kendisi. Efendim, nasıl? Biraz sağırdır Bayan Kapernaumov. Gitti mi? Nereye? Nasıl? Kendiniz de duydunuz değil mi? Evde değilmiş. Akşamdı belki, gecikecekmiş. Hadi şimdi bana gidelim. Bana gelmek istiyordunuz ya. İşte geldik bile. Madame Resliç evde değil. Hep bir takım telaşları vardır kendisinin ama çok iyi bir kadındır, inanın. Eğer bir parça daha akıllı olabilseydiniz sizin de işinize yarardı. Buyurun siz de görün. Çalışma masamdan %5'lik şu hisse senedini alıyorum. Görüyor musunuz? Daha ne çok var bende bu senetlerden. Bugün bozduracağım bu senedi, gördünüz mü? Daha fazla zaman yitiremem. Masamı kilitliyorum, odamı, kapımı da kilitliyorum. İşte yeniden merdivenlerdeyiz. Bir araba tutalım ister misiniz? Ben adalara gideceğim. Siz de şöyle bir tur atmak istemez miydiniz? İşte şu arabayı beni Elagin'e götürmesi için tutuyorum. İstemiyor musunuz? Artık dayanamıyor musunuz? Gelin canım bir tur atın. Yağmur yağacak sanırım. Ama hiç önemli değil. Körüğü var arabanın. Svidrigailov arabaya binmişti bile. Raskolnikov kuşkularının en azından şu anda yersiz olduğunu düşündü. Cevap vermeden arkasını dönüp saman pazarına doğru yürümeye başladı. Eğer bir kez olsun başını çevirip baksaydı, Svidrigailov'un daha 100 adım kadar bile uzaklaşmadan nasıl arabacıya parasını vererek arabadan indiğini ve kaldırımda yürümeye başladığını görecekti. Ama artık bir şey göremezdi. Köşeyi dönmüştü bile. İçinde duyduğu büyük bir nefret onu Svidrigailov'dan uzaklaştırıyordu. Bu aşağılık, bu alçak heriften, bu şehvet düşkünü namussuzdan bir an için bir şeyler bekleyebildim ha diye söylendi. Doğrusu düşüncesizce ve acele verilmiş bir karardı bu. Çünkü Svidrigailov'un genel görünüşünde ona, hatta gizemlilik demeyelim ama orijinallik veren bir şeyler vardı. Bütün bunların kız kardeşiyle ilgisine gelince Raskolnikov Svidrigailov'un Dunya'yı rahat bırakmayacağından emindi. Ama bunları yeniden ve yeniden düşünmek ona dayanılmayacak kadar ağır geliyordu. Yalnız kalır kalmaz daha 20 adım bile yürümeden her zamanki alışkanlığıyla derin bir takım düşüncelere daldı. Köprüye varınca korkuluklara dayanarak sulara bakmaya başladı. Oysa bu sırada Avdotya Romanovna hemen yanı başında duruyordu. Aslında köprünün girişinde karşılaşmıştı kız kardeşiyle ama görmeden geçip gitmişti. Onu sokakta bu şekilde hiç görmemiş olan Duneçka müthiş şaşırmış ve korkmuştu. Seslenip seslenmemekte kararsız öylece dururken birden saman pazarı yönünden hızlı hızlı gelmekte olan Svidrigailov'u görmüştü. Svidrigailov görünmemeye çalışarak sakına sakına yürüyor gibiydi. Tam köprüye gelince Raskolnikov'un kendisini görmemesi için büyük çaba harcayarak biraz açıkta bir yerde durdu. Dunya'yı çoktan görmüş ve işaret etmeye başlamıştı. Dünya onun işaretlerinden kardeşine seslenmemesini, onu rahat bırakmasını, kendisine doğru gelmesini rica ettiğini çıkardı. Öyle de yaptı. Kardeşinin yanından sessizce geçip Svidrigailov'un yanına vardı. Hemen gidelim diye fısıldadı Svidrigailov. Rodion Romanovich'in buluştuğumuzu bilmesini istemiyorum. Bu arada sizi uyarmış olayım. Kardeşinizle demin şurada bir meyhanede oturuyorduk. Kendisi gelip buldu beni orada. Elinden güç bela kurtulabildim. Nereden öğrenmişse size mektup yazdığımdan da haberi var. Ve bir şeylerden kuşkulanıyor. Herhalde bunu ona siz söylememişsinizdir. Peki ama siz söylemediğinize göre kim söylemiş olabilir? Dunya onun sözünü keserek işte köşeyi döndük dedi. Artık kardeşim bizi göremez. Size şu kadarını söyleyeyim ki buradan daha ileri gidemem sizinle. Söyleyeceklerinizi burada söyleyin. Sokakta da konuşmamız pekala mümkün. Birincisi bunlar sokakta konuşulacak şeyler değil. İkincisi Sonya Semyonovna'yı dinlemeniz gerek. Üçüncüsü de size bazı belgeler göstermem gerekiyor. Sonuç olarak eğer evime gelmeyi kabul etmezseniz size sözünü ettiğim açıklamaları yapmam ve çeker giderim. Bu arada sevgili kardeşinizle ilgili son derece ilginç bir gizi de tümüyle bilmekte olduğumu unutmamanızı rica ederim. Dünya kararsızlıkla durakladı ve ok gibi delici bakışlarla Svidrigailov'u süzdü. Korkulacak ne var dedi Svidrigailov sakin bir tavırla. Burası köy değil, kent. Kaldı ki köyde bile siz bana benim size ettiğimden daha fazla kötülük ettiniz. Buradaysa Sonya Semyonovna'nın haberi var mı? Hayır, ona hiçbir şey söylemedim. Hatta evde olup olmadığını bile kesin olarak bilmiyorum. Ama sanırım evdedir. Bugün bir yakınını toprağa verdi. Herhalde böyle bir günde konukluğa gidilmez. Zamanı gelmeden bunu kimselere açmak istemiyorum. Hatta size söylediğime bile biraz yazıklanıyorum. Böylesi durumlarda küçücük bir ihmal ihbar yerine geçer. Ben işte şurada oturuyorum, şu evde. İşte geldik bile. İşte şu adam bizim kapıcımızdır. Beni çok iyi tanır. Bakın selam veriyor. Eve bir kadınla birlikte girdiğimi gördü. Hiç kuşkusuz sizin yüzünüzü de fark etmiştir. Eğer hala benden kuşkulanıyor ve korkuyorsanız bu durum işinize yarayabilir. Böyle kaba konuştuğum için bağışlayın. Ben burada kiracı olarak oturuyorum. Sonya Semyonovna da kiracı. Aramızda bir duvar var. Bütün bu kat kiracılarla doludur. Çocuk gibi korkacak ne var? Yoksa ben bu kadar korkunç bir adam mıyım? Svidrigailov hoşgörülü bir gülümsemeyle Dunya'ya baktı. Ama hiç de gülümseyecek durumda değildi. Yüreği hızla çarpıyor, soluğu kesilecek gibi oluyordu. Gitgide artan heyecanını gizleyebilmek için oldukça yüksek sesle konuşuyordu. Ama Dunya ondaki bu özel heyecanı fark edememişti. Svidrigailov'un onun çocuk gibi korktuğuna ve onun için kendisinin korkunç bir adam olduğuna ilişkin sözlerine müthiş sinirlenmişti. Gerçi sizin şerefsiz bir insan olduğunuzu biliyorum ama sizden de hiç mi hiç korktuğum yok dedi. Sakin görünmeye çalışıyordu ama yüzü bembeyazdı. Svidrigailov Sonya'nın kapısının önünde durdu. İzninizle bir bakalım evde mi değil mi? Hayır yok. Ne şanssızlık. Ama çabuk döneceğinden eminim. Sokağa çıktıysa bile bu olsa olsa öksüzlerle ilgili olarak bir kadınla görüşmek içindir. Anneleri öldü ya. Ben de yerleştirmeleri işiyle biraz ilgilenmiştim. Eğer Sonya Semyonovna 10 dakikaya kadar dönmezse eğer isterseniz onu hemen bugün size gönderebilirim. İşte benim daire. İşte benim iki odam. Şu kapının ardında da Bayan Resiç oturur. Şimdi şuraya bir göz atın. Size en önemli delillerimi göstereceğim. Yatak odamdaki şu kapı. Yanda kiraya verilmekte olan iki boş odaya açılır. İşte şu iki boş odaya. Biraz dikkatlice bakmalısınız buraya. Svidrigailov oldukça geniş mobilyalı iki odada oturuyordu. Dunya kuşkulu gözlerle çevresine bakındı. Gerçi Svidrigailov'un dairesinin boş iki daire arasında bulunması gibi dikkat çekici bazı özellikler de yok değildi. Ama o ne odaların genel konumunda ne de döşenmesinde önemli sayılabilecek herhangi bir şeyi fark etmemişti. Svidrigailov'un dairesine doğruca koridordan değil, ev sahibi kadının hemen hemen boş olan iki odasından geçilerek giriliyordu. Yatak odasındaki kilitli kapıyı açan Svidrigailov, Dunya'ya yine boş olan ve kiraya verilen yandaki daireyi gösterdi. Duneşka burayı görmesinin niçin istendiğini anlamayarak eşikte duralar gibi oldu. Ama Svidrigailov hemen açıklamaya girişti. ''Şuraya şu ikinci ve daha büyük olan odaya bakın. Dikkat edin, bu kapı kilitlidir. Kapının önünde bir sandalye var. Şu iki odanın tek eşyası. Bunu ben daha rahat dinleyebilmek için kendi dairemden getirdim. Öbür tarafta kapının hemen arkasında Sonya Semyonovna'nın masası var. Sonya Semyonovna ve Rodion Romanovich işte bu masada konuştular. Bense şu sandalyeye oturup her seferinde 2 saat olmak üzere 2 gece üst üste onları dinledim. Herhalde bir şeyler öğrenebilmişimdir, öyle değil mi? Demek kapı arkası dinlediniz ha? Evet, kapı arkası dinledim. Hadi içeri, benim daireme gidelim. Burada oturacak bir şey bile yok. Svidrigailov Avdotya Romanovna'yı salon görevi gören birinci odaya götürdü. Oturması için bir iskemle gösterdi. Kendisi de masanın öbür ucuna, ondan en aşağı 2 metre uzakta bir yere oturdu. Ama gözlerinde Dunya'yı bir zamanlar korkutan aynı alev vardı. Duneçka titredi ve bir kez daha çevresine kuşkuyla bakındı. İster istemez gösterdiği bir davranış olmuştu bu. Anlaşılan kuşkusunu belli etmek istemiyordu. Ama Svidrigailov'un oturduğu dairenin ve çevresindeki odaların böylesine kimsesiz oluşu sonunda dikkatini çekmiş ve müthiş şaşırmıştı. Hiç değilse ev sahibinin evde olup olmadığını sormak istedi ama gururuna yediremediği için sormadı. Kaldı ki yüreğinde kendisi için duyduğu korkuyla ölçülemeyecek kadar büyük bir acı daha vardı. Dayanılmayacak derecede acı çekiyordu. Svidrigailov'un mektubunu masanın üzerine koydu. İşte mektubunuz diye başladı. Yazdıklarınız hiç olacak şeyler mi? Sözde kardeşimin işlediği bir cinayet konusunda imalarda bulunuyorsunuz. İmalarınız çok açık. Bu bakımdan şu anda bunları inkar edemezsiniz. Bilmelisiniz ki ben sizin bana yazmanızdan önce de bu saçma masaldan söz edildiğini duymuştum. Ancak bunların hiçbir kelimesine bile inanmıyorum. Son derece iğrenç ve gülünç bir kuşkudan öteye gitmeyen şeyler bunlar. Ben bu hikayenin gelişimini ve niçin uydurulduğunu da biliyorum. Elinizde hiçbir kanıt olamaz. Mektubunuzda kanıtlayacağım diyordunuz. Hadi kanıtlayın bakalım. Ama önceden bilmelisiniz ki size inanmıyorum. İnanmıyorum. Dünya öyle çabuk çabuk söylemişti ki bunları, yüzünü bir an için bir kızıllık kapladı. İnanmasaydınız tek başınıza bana gelme tehlikesini göze alabilir miydiniz? Niçin geldiniz? Yalnızca bir merak yüzünden mi? Bana acı çektirmeyin, söyleyin, söyleyin. Ne kadar cesur olduğunuzu belirtmeme gerek yok. Doğrusunu isterseniz Bay Razumihin'den size eşlik etmesini isteyeceğinizi düşünmüştüm. Ne olur ne olmaz diyerek sağa sola bakınmama rağmen ne yanınızda ne de dolayınızda görmedim kendisini. Demek ki büyük bir gözü peklikle Rodion Romanovich'i korumak istiyorsunuz. Aslında sizde her şey tanrısal. Kardeşinize gelince bilmem ki ne desem onun için. Az önce kendiniz de gördünüz. Nasıldı? Umarım dayandığınız tek nokta bu değildir. Hayır, bu değil. Doğrudan doğruya kendi sözlerine dayanıyorum. İki gece üst üste şu odaya Sonya Semyonovna'ya geldi. Nerede oturduklarını size demin göstermiştim. Günah çıkarırcasına her şeyi bir bir anlattı. O bir katildir. Kendisinin de bazı şeylerini rehin bıraktığı tefeci bir koca karıyla cinayet sırasında bir rastlantı sonucu üzerine gelen koca karının kız kardeşi satıcı Lizaveta'yı öldürdü. İkisini de yanında getirdiği baltayla öldürdü. Soygun için işledi cinayeti ve soygunu da yaptı. Para ve bazı eşyaları aldı. Bütün bunları bir bir Sonya Semyonovna'ya kendisi anlattı. Ancak Sonya Semyonovna'nın bu işte hiç bilgisi yok. Tam tersine, o da duyunca tıpkı sizin gibi dehşete kapıldı. İçiniz rahat olsun. Sonya Semyonovna kardeşinizi ele vermez. Düneçka dudakları bir ölününki gibi bembeyaz boğulurcasına "Bu olamaz." diye kekeledi. Ortada böyle bir şey için en küçük bir neden, bir gerekçe yok. Yalan bu. Soydu. Bütün neden bu. Para ve eşya aldı. Gerçi kendi sözlerine göre ne paradan ne de çaldığı öteki şeylerden yararlanmadı. Götürüp hepsini bir taşın altına gizledi ama bu yararlanmaya cesaret edemediğindendi. O hiç hırsızlık yapabilir mi? Bırakın yapmayı, böyle bir şey düşünebilir mi? Dünya sandalyesinden sıçramış bağırıyordu. Siz onu gördünüz, tanıyorsunuz, öyle değil mi? Hırsız olabilir mi o? Sanki Svidrigailov'a yalvarıyordu. Bütün korkusunu unutmuştu. Böyle bir durumda Avdotya Romanovna binlerce, milyonlarca kombinasyon, çeşitlilik, olasılık vardır. Hırsız vardır, çalar. Ama bu arada kendisinin bir alçak olduğunu bilir. Öte yandan soylu aileden birinin bir posta soygunu gerçekleştirdiğini duymuşsunuzdur. Tanrı bilir, bunu yaparken yerinde bir iş yaptığını düşünmüştür. Dışarıdan birinden duymuş olsaydım ben de herhalde sizin gibi inanmazdım. Ama her şeyi kendi kulaklarımla duyduğum için inandım. Sonya Semyonovna'ya bu işin nedenlerini de açıkladı kardeşiniz. O da önce kulaklarına inanamadı ama sonunda gözlerine inanmak zorunda kaldı. Çünkü o kendisi anlatıyordu bunları ona. Açıkladığı nedenler neydi? Uzun bir hikayedir bu Avdotya Romanovna. Bilmem ki size nasıl anlatsam bunu. Kendine özgü bir teorisi var. Örneğin amaçlanan şey iyi ise işlenecek bir cinayet uygun görülebilir. Yani bir kötülüğe karşı yüzlerce güzel şey. Yüksek bir takım yeteneklere sahip ve aşırı öz saygısı olan bir genç. Diyelim topu topu 3000 ruble ile mesleki yükselişinin ve geleceğinin bambaşka bir biçim alacağını bilse ve elinde de bu para olmasa kuşkusuz böyle bir durumu son derece incitici bulur. Buna bir de açlığın, daracık bir odada oturmanın, eski püskü elbiselerin, toplumsal durumunu algılamış olmanın ve son olarak da annesiyle kız kardeşinin durumlarının yarattığı sinir bozukluğunu ekleyin. Hepsinin üstünde de kibir, gurur ve kim bilir belki de iyi bir takım duyguların payı var. Ben onu suçlamıyorum. Lütfen böyle bir şey düşünmeyin. Hem zaten bu benim işim de değil. Kendine özgü bu teoriciyi, şöyle böyle bir teori işte. Buna göre insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, malzeme olanlar. İki, özel insanlar. Özel insanlar yüksek durumlarından dolayı hiçbir yasaya bağlı değiller. Hatta tam tersine malzemeler için, yani şu süprüntüler için kendileri yasa yaparlar. Kendi halinde bir teoricik işte. Diğerleri gibi bir teori. Napolyon onu almış götürmüş, daha doğrusu pek çok dahinin tek tek bir takım kötülüklere hiç aldırmadıkları, bunların üzerinden düşünmeksizin atlayıp geçtikleri gerçeği onu çok ilgilendirmiş. Sanırım kendisinin de bir dahi olduğunu düşünüyordu. Daha doğrusu buna bir süre inandı. Bir teori yarattığı ama duraksamadan daha ileriye gidemediği, dolayısıyla da dahi olmadığını anladığı için çok acı çekti. Hala da çekiyor. Böyle bir durum öz saygısı olan bir genç için, hele de çağımızda, son derece aşağılayıcı bir şeydir. Ya vicdan azabı? Yoksa onda ahlak duygusu bulunmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Böyle bir insan mı o? Ah Avdotya Romanovna, bugün her şey biraz bulanıklık içinde. Aslında tam bir düzenlilik hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Rus insanının ruhu tıpkı ülkesi gibi engindir. Fanteziye ve düzensizliğe aşırı eğilimli insanlarız biz. Ama engin ruhluluk dehadan yoksunsa bir felakettir. Hatırlıyor musunuz? Her akşam yemekten sonra terasta oturup bu konuları konuşurduk sizinle. Siz bana bilhassa bu ruh enginliğinden dolayı serzenişte bulunurdunuz. Kim bilir, tam o burada yatıp teorisini kurarken konuşuyorduk biz orada. Ülkemizin kültürlü çevrelerinde kutsal denilebilecek bir takım gelenekler yoktur. Avdotya Romanovna, biz o gelenekleri ya kitaplar okuyarak ya da eski vakalardan dinleriz. Ama bunu yapanlar daha çok bilginlerdir ve onlar da öyle derbeder adamlardır ki bir sosyete adamı için onlar gibi olmak hiç de kibarca bir şey sayılmaz. Aslında siz benim düşüncelerimi bilirsiniz. Ben kimseyi kesin olarak suçlamam. Emek çalışma nedir bilmediğim için böyle bir şeyden çekinirim. Hem biz bu konuları pek çok kez konuşmuştuk ve ben görüşlerimle sizi ilgilendirmek şerefine bile kavuşmuştum. Yüzünüz bembeyaz oldu Avdotya Romanovna. Ben onun bu teorisini biliyorum. Bir dergide her şeyi yapmaları uygun olan insanlar üzerine yazdığı bir makaleyi okumuştum. Razumihin getirmişti dergiyi. Bay Razumihin mi? Kardeşinizin bir makalesi ha? Bir dergide demek. Demek böyle bir makalesi de var. Bakın bunu bilmiyordum. Çok çok ilginç doğrusu. Ama siz nereye gidiyorsunuz Avdotya Romanovna? Dünyeçka duyulur duyulmaz bir sesi Sonya Semyonovna'yı görmek istiyorum dedi. Nereden geçiliyor onun odasına? Herhalde artık gelmiştir. Ne olursa olsun hemen şimdi görmek istiyorum onu. Varsın o... Avdotya Romanovna sözlerini tamamlayamadı. Soluğu tümden kesilmişti. Sonya Semyonovna geceden önce dönmez. Öyle tahmin ediyorum. Hemen dönmesi gerekiyordu. Dönmediğine göre gecikecek demektir. Dünya kendisini kaybetmişçesine müthiş bir öfkeyle bağırmaya başladı. Demek öyle. Yalan söylüyorsun, görüyorum. Yalan söyledin. Hep yalan söyledin sen. Sana inanmıyorum. İnanmıyorum. Svigrigailov'un yetiştirdiği bir sandalyeye yarı baygın bir halde yığıldı. Avdotya Romanovna, neyiniz var? Kendinize gelin. Alın şu suyu. Bir yudumcuk için. Svigrigailov yüzüne biraz su serpince Dunya titreyerek kendine geldi. Esaslı etkilendi diye söylendi Svigrigailov kaşlarını çatarak. Avdotya Romanovna, sakin olun. Bilmelisiniz ki onun dostları var. Biz onu kurtarırız. Çekip çıkarırız bu işin içinden. İster misiniz onu yurt dışına göndereyim? Benim param var. 3 günde pasaport çıkartabilirim. İşlediği cinayetlere gelince bundan sonra yapacağı hayırlı işlerle bu da düzelir. Sakin olun siz. Belki büyük bir adam bile olabilir. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Zalim adam. Zalim adam. Bir de alay ediyor. Bırakın beni. Nereye? Nereye gidiyorsunuz? Ona. Kardeşime. Nerede o? Siz biliyor musunuz? Bu kapı niye kilitli? Bu kapıdan girmiştik biz buraya. Şimdi ise kilitli. Ne zaman fırsat bulup kilitlediniz? Burada konuştuklarımızı ille de bütün odalara duyurmanız gerekmiyor. Şaka etmiyorum. Yalnız bu dille konuşmaktan bıktım artık. Bu halde nereye gideceksiniz? Yoksa onu ele vermek mi istiyorsunuz? Böyle yaparsanız onun cinlerin tepesine çıkartıp kendi kendini ele vermesine sebep olursunuz. Bilmelisiniz ki onu artık izliyorlar, peşine düştüler. Böyle yaparsanız yalnızca ele vermiş olursunuz onu. Bekleyin biraz. Ben daha demin onu gördüm ve kendisiyle konuştum. Hala kurtarabiliriz onu. Durun, oturun şöyle. Birlikte bir çare düşünelim. Sizi de zaten bu konuyu baş başa konuşalım, iyi bir çözüm bulalım diye çağırmıştım. Otursanıza. Nasıl kurtarabilirmişsiniz onu? Dunya oturdu. Svigrigailov da onun yanına oturdu. Svigrigailov gözleri ışıl ışıl, her şey size bağlı, yalnız size diye fısıldadı. Heyecandan şaşırıyor, konuşamıyordu. Dunya korku içinde ondan uzaklaştı. Svigrigailov'un bütün bedenini bir titreme almıştı. Siz bir tek şey söyleyeceksiniz ve o kurtulacak. Ben onu kurtarırım. Benim param ve dostlarım var. Hemen yurt dışına gönderebilirim onu. Pasaportları kendim çıkartırım. 2 pasaport, biri ona, öteki bana. Dostlarım var benim. İş adamlarından tanıdıklarım var. İster misiniz? Size de pasaport çıkarayım. Size ve annenize. Razumihin'i ne yapacaksınız? Sizi ben de seviyorum. Sizi sonsuz seviyorum. Verin eteğinizin ucunu öpeyim, verin. Artık eteğinizin hışırtısına bile dayanamıyorum. Şunu yapın deyin, yapayım. Ne isterseniz yaparım. En olmayacak şeyleri bile yaparım. Siz neye inanıyorsanız ben de ona inanırım. Her şeyi, her şeyi yaparım. Bana böyle bakmayın. Beni öldürdüğünüzü biliyor musunuz? Sayıklar gibiydi. Sanki birden başına vurmuşlar da bir şeyler olmuştu. Dünya yerinden fırlayıp kapıya atıldı. Bir yandan kapıyı yumruklarken bir yandan da kapının ötesinden yardım istercesine ''Açın, açın!'' diye bağırmaya başladı. Svidrigailov da ayağa kalktı, kendine gelmişti. Hala titreyen dudaklarına hain ve alaycı bir gülümseme yerleşmişti. Alçak sesle ve kesik kesik konuşarak ''Evde kimse yok.'' dedi. Ev sahibi kadın sokağa çıktı. ''Böyle bağırarak boş yere kendinizi heyecanlandırıyorsunuz. Anahtar nerede? Çabuk aç şu kapıyı, hemen şimdi aşağılık herif.'' ''Anahtarı yitirdim, bulamıyorum.'' ''Öyle mi? Ama bu zorbalık.'' Dünya yüzü ölü gibi kendini karşı köşeye attı ve orada eline geçen küçük bir masayı siper edindi. Bağırmıyordu. Ama gözlerini celladına dikmiş, bakışlarını bir an bile ayırmadan onun her hareketini izliyordu. Svidrigailov da odanın öteki ucunda, onun tam karşısında kıpırdamadan öylece duruyordu. Kendine hakim gibiydi. En azından görünüşte böyleydi bu. Ama yüzü deminki gibi bembeyazdı. Dudaklarındaki alaycı gülümseme de kaybolmamıştı. ''Demin zorbalıktan söz ettiniz Avdotya Romanovna. Eğer zorbalık söz konusuysa, gerekli önlemleri almış olacağımı siz de kestirebilirsiniz. Sonya Semyonovna evde yok. Kapernaumovlarla aramızdaysa tam 5 tane kilitli oda var. Son olarak da sizden en az 2 kat daha güçlüyüm. Bu da bir yana, ortada korkacağım hiçbir şey yok. Çünkü herhangi bir şikayette bulunamazsınız. Kardeşinizi ele vermeniz demektir bu. Kaldı ki şikayet etseniz bile size kimse inanmaz. Bir genç kızın bekar bir adamın evinde ne işi var? Kardeşinizi gözden çıkarsanız bile elde edeceğiniz bir şey yok. Zorbalığı kanıtlayabilmek çok güç Avdotya Romanovna. Dünya nefret dolu, alçak diye fısıldadı. Yalnız dikkat edin, ben demin varsayımlar üzerine konuştum. Benim kişisel düşünceme göre siz tümüyle haklısınız. Zorbalık alçaklıktır. Ben bunları yalnızca, hatta kardeşinizi size önerdiğim biçimde gönül rızasıyla kurtarmayı kabul etseniz bile, yalnızca vicdanen rahat olmanız için söyledim. Demek oluyor ki siz şu anda içinde bulunduğunuz koşullara ya da bu sözcüğü kullanmadan olmuyorsa eğer, zora boyun eğmiş oluyorsunuz. Düşünün biraz. Kardeşinizin ve annenizin yazgıları sizin ellerinizde. Bana gelince sizin köleniz olacağım. Ömrüm boyunca işte şurada bekliyorum. Svidrigailov, Dünya'dan 8 adım kadar ötede bir divanın üzerine oturdu. Ne denli sarsılmaz bir kararlılık içinde bulunduğu apaçıktı. İyi tanırdı onu Dünya. Genç kız birden cebinden bir revolver çıkardı, horozunu kaldırdı, tabancalı elini masaya dayadı. Svidrigailov yerinden fırladı. ''Demek öyle ha?'' diye bağırdı, şaşkınlık içindeydi. Ama dudaklarında aynı hain gülümseme vardı. ''Bu durum işlerin gidişini tümüyle değiştirecek. Kendi ellerinizle işimi kolaylaştırıyorsunuz Avdotya Romanovna. Nereden buldunuz bu revolveri? Sakın Bay Razumihin vermiş olmasın?'' ''Dur hele, bu revolver benim yahu. Hey gidi eski dost. O zaman nasıl da aramıştım bunu? Çiftlikte size vermekle şeref duyduğum atış dersleri anlaşılan boşa gitmemiş.'' ''Bu tabanca senin değil, öldürdüğün Marfa Petrovna'nın alçak herif. O evde senin hiçbir şeyin yoktu. Senin neler yapabilecek bir adam olduğunu anladığımda almıştım onu. Bir adım daha atacak olursan yemin ederim öldürürüm seni. Dünya çılgın gibiydi. Tabancayı ateşlemeye hazır durumda tutuyordu. ''Ya kardeşin?'' diye sordu Svidrigailov. Hala yerinde duruyordu. ''Merak ettiğim için soruyorum. İhbar et istersen, kımıldama. Bir adım daha atayım deme. Ateş ederim. Karını zehirledim biliyorum, bir katilsin sen. Marfa Petrovna'yı benim zehirlediğimden emin misiniz?'' ''Eminim, sezdirmiştim bunu bana. Bir zehirden söz etmiştim biliyorum. Hatta kente gitmiştim bunun için. Hazırlanmıştın. Kesinlikle sensin alçak. Söylediklerin doğru olsa bile bunu senin yüzünden yapmışımdır. Yani sebep yine sensindir. Yalan söylüyorsun. Ben senden hep nefret ettim.'' ''Öyle demeyin Avdotya Romanovna. Kapıldığınız propaganda ateşi içinde nasıl kendinizden geçip bana yakınlık duyduğunuzu unutmuşsunuz anlaşılan. Gözlerinizden okumuştum bunu, hatırlıyor musunuz? Geceleri ay ışığı altında bülbüller şakırken, hani yalan. Dünyanın gözlerinde çılgın parıltılar vardı. Yalan söylüyorsun iftiracı.'' ''Yalan mı? Peki öyle olsun, yalan söylüyorum. Öyle ya, kadınlara böyle şeyler hatırlatılmamalı.'' Gülümsedi. ''Ateş edebileceğini biliyorum güzel canavar. Ne yapalım? Edersen et. Dunya tabancayı kaldırdı. Yüzü ölü gibiydi. Beyazlaşmış alt dudağı titriyor, iri siyah gözleri alev alev yanıyordu. Kararlıydı. Svidrigailov'un yapacağı ilk hareketi bekliyor, onu kolluyordu. Svidrigailov onu hiçbir zaman böyle güzel görmemişti. Tabancayı doğrulttuğu anda gözlerinde tutuşan ateş onu yakmıştı sanki. Yüreği sıkışır gibi olmuştu. Dünyaya doğru bir adım attı. Aynı anda bir patlama duyuldu. Saçlarını yalayıp geçen kurşun arkasındaki duvara saplandı. Svidrigailov durdu, sessizce gülümseyerek arı soktu dedi. Şuna bak, doğruca başıma nişan alıyor. Bu da ne? Kan. Sağ şakağından ince ince akan kanı silmek için mendilini çıkardı. Kurşun anlaşılan kafa derisini hafifçe sıyırmıştı. Dünya tabancayı indirdi. Korkudan çok tuhaf bir şaşkınlıkla bakıyordu Svidrigailov'a. Ne yaptığını, neler olup bittiğini kendisi de anlamıyor gibiydi. Svidrigailov hala gülümseyerek ama bu kez buruk bir gülümsemeydi ve yavaşça karavana dedi. Bir daha ateş edin, ben bekliyorum. Yalnız dikkat edin, horozu kaldırmadan yakalayabilirim sizi. Dünaçka titredi, hızla horozu kaldırdı. Tabancayı doğrulttu. Bırakın beni, dedi umutsuzca. Yemin ederim yine ateş edeceğim, öldüreceğim sizi. Ne yapalım? Üç adımdan da öldüremeyecek değilsiniz ya. Ama öldüremezsiniz. O zaman gözleri parladı. Dünyaya doğru iki adım daha attı. Dünya tetiği çekti ama tabanca ateş almadı. İyi dolduramamışsınız. Neyse zararı yok. Bir kapsül daha olacak tabancada. Düzeltin, ben bekliyorum. Vahşi bir kararlılık okunan tutku dolu gözlerini üzerine dikmiş. Dünyanın iki adım ötesinde duruyordu. Dünya onun kendisini bırakmaktansa ölmeyi yeğleyeceğini anlamıştı. Ve hiç kuşku yok, şu anda kendisinden iki adım ötede duran bu adamı öldürecekti. Birden tabancayı fırlatıp attı. Svidrigailov şaşırarak tabancasını attı diye bağırdı. Derin bir soluk aldı. Birden yüreğinden bir ağırlık kalkmış gibi oldu. Ancak bu ölüm korkusunun yarattığı bir ağırlık değildi. Zaten onun şu anda ölüm korkusu duyduğu söylenemezdi. Bu bütünüyle kendisinin de belirleyemediği daha başka acı verici karanlık bir duygudan kurtulmuştu. Dünya'ya yaklaştı. Kolunu yavaşça beline doladı. Dünya karşı koymadı ama yaprak gibi titriyor, yalvaran gözlerle ona bakıyordu. Svidrigailov bir şeyler söylemek istedi, dudakları kıvrıldı ama konuşamıyordu. Dünya yalvarıcısına "Bırak beni," dedi. Svidrigailov titredi. Bu seslenişte biraz öncekilere benzemeyen bir şeyler vardı. "Sevmiyor musun beni?" diye sordu Svidrigailov usulca. Dünya başını olumsuz anlamda salladı. Svidrigailov umutsuzluk içinde fısıldadı ve "Sevemezsin de. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman," diye fısıldadı dünyada. Svidrigailov'un ruhunda bir an süren sessiz ama korkunç bir çatışma oldu. Anlatılması zor bir bakışla bakıyordu dünyaya. Birden elini belinden çekti, döndü, hızla pencereye doğru yürüdü. Arkası dünyaya dönük orada durmaya başladı. Bir an ikisi de öylece durdular. "İşte anahtar," dedi Svidrigailov. Elini paltosunun sol cebine sokup çıkardığı anahtarı dönüp geriye bakmadan arkasındaki masaya bıraktı. "Alın ve hemen gidin." Israrla pencereden bakıyordu. Dünya anahtarı almak için masaya yaklaştı. "Çabuk, çabuk," diye tekrarladı Svidrigailov. Hala arkası dönüktü. Yalnız çabuk sözcüğünde korkunç bir şeyler tınlıyordu. Dünya bunu anlamıştı. Anahtarı kaptığı gibi kapıya atıldı, kendini dışarı attı. Bir dakika sonra kanal boyundaydı. Çılgın gibi X köprüsüne doğru koşuyordu. Svidrigailov 3 dakika kadar daha pencerenin önünde durdu. Sonra ağır ağır döndü, çevresine bakındı ve yavaşça elini alnına götürdü. Yüzü tuhaf bir gülümsemeyle çarpılmıştı. Zavallı, hüzün dolu, cılız bir gülümsemeydi bu, umutsuzluğun gülümsemesi. Alnına götürdüğü eline yavaş yavaş pıhtılaşmaya başlayan kan bulaşmıştı. Eline bulaşan kana öfkeyle baktı. Sonra havluyu ıslatıp şakağını temizledi. Birden dünyanın fırlatıp attığı ve ta kapının oraya yuvarlanmış olan revolver ilişti gözüne. Gidip aldı. Üçlü, eski model, küçük bir tabancaydı bu. İçinde iki kurşunla bir kapsül kalmıştı. Bir kez daha ateşlenebilirdi. Biraz düşündü, revolveri cebine soktu, şapkasını alarak dışarı çıktı. 36. bölümün sonu.